Ayrım 14.
Sayfa 185. İç ve dış dinamik Soğuk Savaş döneminde birleşti. Sevgili okurlarım, Soğuk Savaş dönemiyle Türkiye'deki çok partili düzenin başlaması aynı zamana rastlar. Zaten çok partili düzene geçiş bir anlamda Soğuk Savaş'ın bir sonucudur. İsmet Paşa hem Atatürk'ü tamamlamak hem de Batı ile yakınlaşmak için çok partili düzene geçmiştir. Çok partili düzen Demokrat Parti'yi iktidara getirmiştir. Demokrat Parti tanım gereği muhalefet partisi olarak Cumhuriyet'i kuran partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşıtıdır. Dolayısıyla iktidara gelince laik ve demokratik bir rejim kurmak yolunda girişilen devrimci atılımlardan ödünler verilmiş, geri adımlar atılmıştır. Atatürk devrimleri, halkın benimsediği devrimler ve halkın benimsemediği devrimler olarak ikiye ayrılmış, halkın benimsemediği öne sürülen devrimlerden geri adımlar atılmıştır. Böylece Demokrat Parti iktidarı ile Soğuk Savaş tam anlamıyla üst üste çakışmıştır. Hem Soğuk Savaş'ın yönlendirilmesi hem de Demokrat Parti'nin programı Türkiye'de beklendiğinden çok daha etkili olmuştur. Çünkü 1945'ten sonra iç dinamik ögeleriyle dış dinamik ögeleri aynı yönde, birbirlerini destekleyen ve bu nedenle tek başlarına yaratabileceklerinden çok daha geniş ve derin etkiler yaratan bir süreç oluşturmuşlardır. Soğuk Savaş'ın Demokrat Parti iktidarının uygulamalarıyla desteklenen ve pekişen Türkiye'deki etkileri ve bu etkilerin sonuçları çok kısaca şöyle özetlenebilir. Komünizm yasaklandı, sol görüşler baskı altına alındı, bu çerçevede temel hak ve özgürlükler de sınırlandı ve kısıtlandı. Bu uygulama iktidara gelmeden önce komünistlerin de desteğini almış olan Demokrat Parti iktidarının 1951'deki ünlü komünist tevkifatıyla doruk noktasına ulaştı. Sınıf esasına göre parti kurmak yasaklandı, sendikacılık tehlikeli bir uğraş haline aldı. Eğitim, laik ve demokratik Atatürkçü devrimci kimliğinden saptırıldı. Örneğin köy enstitüleri kapatıldı, ilahiyat fakülteleri ve imam hatip okulları açılmaya başlandı. 18 yıldır Türkçe okunan ezan yeniden Arapçaya çevrildi. Arapça okullarda yeniden eğitim diline girdi. Örneğin anayasa, teşkilat-ı esasiye kanunu, genelkurmay başkanı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi oldu. Antikomünizm devletin resmi ideolojisi oldu. Türkiye'nin gelişme ve kalkınma modeli olarak Amerika örnek alındı. Türkiye'nin küçük Amerika olacağı söylendi. Din ve milliyetçilik yeniden siyasal önem kazandı. Din istismarı yeniden siyasete egemen oldu. Başbakan Adnan Menderes, Said-i Nursi'nin elini öperek bu değişmeyi simgesel olarak da halka ilan etti. Toplumsal yaşam ve kültür bir yandan Arap emperyalizminin, öte yandan Amerikan emperyalizminin etkilerini açık hale getirildi. Ordunun tüm birlikleri daha çok yardım almak için NATO emrine verildi. Bu durum Kıbrıs harekatı sırasında sıkıntı yarattı ve harekatta NATO birliklerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Amerika'nın silah ambargosu uygulamasına yol açtı. Sonradan NATO dışında kalan Ege'deki 4. Ordu kuruldu. Tarımda makineleşme başladı, kırsal alanlardaki iş gücü yani köylüler kente akın etti. Kentsel planlama yapılmadı, gecekondulaşma tüm Türkiye'ye egemen oldu. Bugün de Türkiye'nin siyasal yazgısını büyük kentlerdeki gecekondu halkının oyları belirlemektedir. Devlet yatırımları büyük bir hızla sürdürülmekle birlikte özel girişimin desteklenmesine başlandı. Dış yardım başladı, ekonomi hareketlendi, enflasyon yükseldi. Ülke giderek dış yardıma bağımlı hale gelmeye başladı. Nitekim Menderes'in en son istediği, bugün için gülünç olan ek 500 milyon dolar yardım alamadığı için Sovyetler Birliği'ne gitmeyi düşünürken 27 Mayıs oldu. Sevgili okurlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi 1923-1945 yılları arasında ancak 22 yıl sürmüştür. 1945'te Soğuk Savaş'ın başlamasıyla yeni bir toplum inşası projesi yerini Batı liderliğindeki antikomünist güdümlemeye bırakmış, özellikle din istismarı ve demokrasi yerine çoğunluk diktatörlüğü anlayışı topluma hakim kılınmıştır. Bu 22 yılda ne biçim sağlam ve tabii insanlığın tarihsel gelişmelerine uygun temeller atılmış ki, 60 yılı aşkın süredir erozyona uğratılan laik ve demokratik rejim hala ayaktadır. Demokrat Parti niçin demokrat değildi? Sevgili okurlarım, resmi tarihin saptırdığı en önemli konulardan biri yakın tarihimizde Demokrat Parti'nin ve Adnan Menderes'in rolüdür. Bunun iki nedeni vardır. Birinci olarak Demokrat Parti'nin iktidardan düşürülüşünden sonra iktidara gelen hükümetler onun devamı oldukları için nesnel değil, öznel yani sübjektif bir değerlendirme yapmışlar ve hem Demokrat Parti'yi hem de Menderes'i gerçeklere uygun olmayan bir biçimde yüceltmişlerdir. Aynı yüceltme saptırması bir ölçüde Celal Bayar için de söz konusudur. Demokrat Parti kapatıldıktan sonra kurulan Adalet Partisi AP, o da 1980 darbesiyle kapatıldıktan sonra kurulan Doğru Yol Partisi DYP, doğrudan doğruya DP'nin devamıdırlar. Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve şimdi bir ölçüde Mehmet Ağar Menderes'in halefleridir. Tabii Demokrat Parti'nin devamı olan partilerin sürekli iktidarda olmaları, resmi tarih görüşünü de etkilemiş Menderes'i bu liderlerden birinin tanımıyla bir demokrasi şehidi mertebesine yükseltmiştir. İkinci neden Menderes'in Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte idam edilmiş olmasıdır. Hiç kuşkusuz bir siyasal cinayet niteliği taşıyan bu idam, kamuoyunda Menderes'e bir mazlum kimliği kazandırmış ve hatta onu bir şehit mertebesine yükseltmiştir. Menderes'in ve arkadaşlarının idamı hiç kuşkusuz yanlış ve haksız bir eylem, yukarıda da belirttiğim gibi siyasal bir cinayettir. Ama bu haksızlık onun demokrasiyi rafa kaldırmış olduğu gerçeğinin gözden kaçırılmasına yol açmamalıdır. Demokrat Parti iktidarının yaptıklarını çok kısaca anımsarsak, demokratik bir rejimin olmazsa olmaz koşulu olan muhalefet hakkını kısıtlamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el koymuş, başta basın özgürlüğü olmak kaydıyla bütün temel hak ve özgürlükleri sınırlamış ve kısıtlamış, hapishaneleri gazetecilerle doldurmuş, üniversitelerdeki bilim özgürlüğüne müdahale etmiş, ispat hakkı isteyen basın ile İsmail Hakkı mı o da ne diye alay etmiş, kendisine oy vermeyen Kırşehir ilini ilçe yapmış, işçi haklarını ve sendikacılığı bastırmış, ülkedeki bilim, sanat ve edebiyat yaşamını antikomünizm baskısı altına alarak özellikle kısıtlamış ve demokratik bir rejimde olmaması gereken daha düzinelerce sınırlama ve kısıtlamayı uygulamaya koymuştur. Odunu aday göstersen milletvekili seçtiririm diyerek milletvekillerini nasıl bir gözle gördüğünü ifade etmiş, partisinin meclis grubunda siz isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz diyerek laik ve demokratik rejime inançsızlığını dışa vurmuş, üniversite hocalarına kara cübbeliler, orduya battal gazi ordusu ve ben orduyu yedek subaylarla bile yönetirim diyerek üniversiteyi ve orduyu aşağılamıştı. Said-i Nursi'nin elini öperek siyasetini din istismarı üzerinden götürdüğünün işaretlerini vermişti. En sonunda da sivil bir hükümet darbesi yaparak mecliste kurduğu bir komisyon aracılığıyla demokratik rejime hukuken son vermiştir. Bu anlamda 27 Mayıs askeri ihtilali Menderes'in sivil darbesine karşı demokrasiyi korumak için yapılan bir karşı eylemdir ve ne yazık ki siyasal nitelikli idamlarla ve askerlerin yönetime müdahalelerinin yolunu açmış olmakla çok olumsuz sonuçlar da doğurmuştur. Menderes'in mecliste yargı yetkileriyle donatarak kurduğu tahkikat komisyonu 15 milletvekilinden oluşuyordu. Hem askeri hem de sivil yargılama usullerini kullanmaya, yani hem askerleri hem de sivilleri yargılamaya yetkili kılınmıştı. Böylece anayasanın en önemli hükmü olan yasama ve yargı organları arasındaki ayrılık ilkesi ihlal edilmiş oluyordu. Bu komisyon hem savcı hem de yargıç görevi yapacaktı. Yani hem suçlayacak hem de karar verecekti. Kararlarının temyizi yoktu, komisyonun verdiği hükümler kesindi. Komisyonun görevi ise muhalefetin rejim aleyhtarı faaliyetlerini araştırmaktı. Cumhuriyet Halk Partisi yargılanacak ve büyük bir olasılıkla kapatılacaktı bu komisyonda. Bu komisyonun kurulma gereği nereden kaynaklanmıştı? 1960 yılına gelindiğinde Demokrat Parti iktidarı iyice yıpranmıştı. 1950 seçimlerinde aldığı ve 1954 seçimlerinde yükselttiği %50'nin üzerindeki oy oranı, erken yapılan 1957 seçimlerinde %50'nin altına düşmüştü. Ufukta görülen bir seçimde büyük bir olasılıkla iktidardan düşecekti. Menderes, ben kendime sabık başbakan dedirtmem diyerek bu olasılığı kabul etmeye hazır olmadığını açıkça belirtmişti. İşte artık erken seçimin gündemde olduğu 1960 yılında kurduğu bu komisyonla CHP'yi kapatacak ve seçime rakipsiz girerek iktidarını sürdürecekti. Tahkikat Komisyonu yasasının kabulü üzerine 28 Nisan'da İstanbul, 29 Nisan'da Ankara Üniversitelerindeki öğrenciler protesto gösterilerine başladılar. DP iktidarı bunların üzerine polis ve askerle gitti. Öğrencilere ateş açıldı. Üniversiteler tatil edildi. 27 Mayıs'ta da ordu yönetime el koydu. Demokrat Parti'nin seçimleri kazandığı 14 Mayıs 1950 tarihi Türkiye'de genellikle bir beyaz devrim, bir demokrasi zaferi olarak görülür. Bir anlamda öyledir de. Ama bu zaferi kime borçludur Türkiye? Menderes'e mi? Yoksa İsmet İnönü'ye mi? Tabii ki İsmet İnönü'ye. Dünyada İsmet İnönü'den başka elindeki tüm egemenlik haklarını tek başına kullanırken, yani diktatörlük yetkilerine sahipken demokrasiyi kuran bir başka lider yoktur. Unutmayalım ki onun çağdaşları Sovyetler Birliği'nde Stalin, Portekiz'de Salazar, İspanya'da ise Franco'dur. Salazar ve Franco'nun Batı dünyasıyla bütünleşmiş ülkelerin liderleri olduğunu düşünürseniz, İsmet Paşa'nın demokrasiye geçişini Batı'nın zorunlu dayatması olarak görmenin yanlışlığını da fark edersiniz. İsmet Paşa Atatürk devrimlerini demokrasiyle taçlandırmak, yeni Türkiye'nin kuruluşu açısından tarihe karşı devrimci görevini yerine getirmek için çok partili düzene geçmiştir. Tabii Menderes'in başarısızlığı bu geçişin erken olduğu konusunda çeşitli yorumların ortaya çıkmasına da yol açmıştır. İronik olarak Menderes'in başarısı ya da başarısızlığı İsmet İnönü'nün demokrasi deneyimindeki başarısını ya da başarısızlığını belirleyecekti. Bu açıdan Menderes'in 1950 seçim zaferi İnönü'nün başarısı, 27 Mayıs darbesiyle iktidardan uzaklaştırılması ve hele hele idam edilmesi ise yine İnönü'nün başarısızlığıdır. İsmet İnönü'nün kararıyla çok partili rejime geçen Türkiye'de bu dönüşümden yararlanarak iktidara gelen Demokrat Parti ve onun lideri Menderes, neden kendilerini iktidara taşıyan demokratik süreci destekleyeceklerine ve güçlendireceklerine tam tersi bir yol seçtiler? Neden çok partili rejimi gerçek bir demokrasiye dönüştüreceklerine, onu çoğunluğun diktatörlüğü haline getirdiler? Sevgili okurlarım, sanıyorum bu sorunun üç yanıtı var. Biri bireysel ve örgütsel, diğeri toplum bilimsel, bir diğeri de dış dinamiğe bağlı olan üç yanıt. Birinci neden bireysel ve örgütseldir. Demokrat Parti'nin kurucuları ve yöneticileri tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetişmiş politikacılarıdır. Ne yazık ki bunlar geçmiş dönemin tek parti uygulamaları geleneğinden kurtulamamışlar, kendilerini iktidara taşıyan sürecin önemini fark edememişlerdir. İsmet İnönü'nün çok partili düzene geçerken yaşadığı yalnızlık, Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken yaşadığı yalnızlığı andırır. Demokrat Parti'yi kuranlar dahil, CHP içindeki politikacıların hiçbiri çok partili rejime inanmamaktadır. Hepsi tek parti dönemindeki koşullanmalarının esiridirler. Yalnız İsmet Paşa bu rejimi desteklemektedir. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin liderleri 1950 seçimlerinden önce yaptıkları bütün vaatleri, verdikleri bütün sözleri sadece günün koşullarına uygun olduğu için yapmış ve vermiş, iktidara gelince bütün bunları unutmuşlardır. Çünkü zihinlerinin ve yüreklerinin derinliğinde çok partili değil, tek partili yönetim biçimi vardır. Bir anlamda iktidar dönemlerindeki uygulamalar tek parti döneminde CHP'nin yaptıklarının rövanşı, dolayısıyla aynısıdır. İkinci neden toplum bilimseldir. 1950 Türkiye'si bir demokratik rejimin gerektirdiği bilinci geliştirmiş olan endüstrileşmiş ve kentleşmiş bir nüfusa, bir seçmen kitlesine sahip değildir. Sevgili okurlarım, bildiğiniz gibi demokrasi hem aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme süreçleri sonunda hem de bu süreçlerin yarattığı sermaye ve işçi sınıflarına dayalı olarak ve çok kanlı bir biçimde gelişmiştir. Bu süreçler ve sermaye ile işçi sınıfları, yani çağdaş sınıflar, demokratik rejim için gerekli seçmen bilincini geliştirir ve korur. Oysa 1950 Türkiye'sinde ne Atatürk devrimleri tam benimsenmiş, ne aydınlanma, endüstrileşme ve kentleşme süreçleri bütünüyle yaşanmış, ne de sermaye ve işçi sınıfları yeterince gelişmiştir. Yani toplumsal yapı demokrasiye hazır değildir. Bu nedenle çoğunluğu din, tarım eksenli, feodal kültür nitelikli olan seçmen, Demokrat Parti'nin din eksenli ve Atatürk devrimlerinden ve demokrasiden geriye dönüşleri içeren çoğunluğun diktatörlüğü modeline, bırakın karşı çıkmayı, tam tersine destek bile vermiştir. Burada tek bir örnek vermekle yetineyim. Sevgili okurlarım derhal olayı göreceklerdir. Pek kimse bilmez. DP seçimleri kazandıktan sonra 1. Menderes hükümetinin programında iktidar seçmene işçi haklarını geliştirme sözü vermiştir. Hükümet programında yer alan bu söz artık seçim dönemi, propaganda kampanya süreci kapandığı için boş bir vaat olmaktan öte bir uygulama programı, bir niyet ifade eder. Ama Demokrat Parti bu sözünü yerine getirmez, işçi haklarını geliştirmez. Sonuç ne olur bilir misiniz? 1954 seçimlerinde oyları artar. Çünkü Türkiye'de işçi sınıfı gelişmemiştir. Seçmen işçi nitelikli değildir. Demokratik hak ve özgürlüklerini geliştirmek için bir çaba sarf etmez. Köylülük muhafazakarlığa, dinciliğe destek verir ve Demokrat Parti nüfusun bu gelişmemişliğini kendi iktidarının otoriter eğilimlerini geliştirmek için kullanır. Türkiye için demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan temel hak ve özgürlükler, sermaye sınıfının ve işçi sınıfının somut isteklerine dayalı olarak değil, bir avuç aydının ve politikacının soyut istekleri olarak ortadadır. Ve Demokrat Parti kolaylıkla bunları görmezden gelir. Çünkü kendisi bunlara inanmamakta, onu bunları uygulamaya zorlayan bir seçmen kitlesiyle de karşı karşıya bulunmamaktadır. Üçüncü neden dış dinamik ögelerine bağlıdır. Türkiye'yi bütünüyle pençesine alan soğuk savaş, antikomünist niteliğiyle dinci ve muhafazakar ideolojilere ve siyasete destek verir. Batı, yani onun lideri Amerika için önemli olan demokrasi değil, hele anti-emperyalist niteliği hala belleklerde olan Atatürk devrimleri hiç değil, sadece anti-Sovyetler Birliği anlamını taşıyan antikomünizmdir. Türkiye yeşil kuşak içinde bir İslam ülkesi olarak görülmektedir. Atatürk devrimleri ve ideolojisi bu nedenle laik niteliğiyle de Amerika ve Batı tarafından pek rağbet görmez. Böylece Soğuk Savaş'ın etkileri Demokrat Parti'nin çok partili rejimi demokrasiye doğru değil, çoğunluğun diktatörlüğüne doğru yönlendirmesine destek verir. Demokrat Parti ve Menderes ellerine geçen demokrasiyi geliştirme fırsatını tarihin çöp sepetine fırlattılar. Hem kendilerine hem ülkeye yazık ettiler. Kim bilir, belki de gerçekten İsmet İnönü çoğu kişinin gerçek demokrasi sandığı çok partili rejime gerçekten de biraz erken geçmişti. Cumhuriyet tarihi açısından asker-siyaset ilişkileri. Sevgili okurlarım, Türkiye'de resmi tarih ve gayri resmi tarih görüşlerinin en çok çatıştığı alanlardan biri de askerlerin siyasal tarihimizdeki rolüdür. Osmanlı'nın son zamanlarından ve Kurtuluş Savaşı'ndan gelen izlenimlerle genellikle meşru anayasal akımların ve laik demokratik rejimin destekçisi olarak algılanan askerlerin yakın tarihimizdeki siyasal rolleri bu akımlara ve bu rejime karşı olan gayri resmi tarih görüşleri tarafından büyük ölçüde saptırılır. Tabii Cumhuriyet tarihinde bir ara çok sıklaşan askeri müdahaleler, bu müdahaleler sonunda oluşan otoriter rejimler resmi tarih görüşünün de belli saptırmalara yönelmesine yol açmışlardır. Üstelik askerler Türkiye'de tutarlı olarak Latin Amerika ülkelerinde oynanan otoriter ve gerici role sahip olmamakla ve onlarla karşılaştırılamayacak kadar laik ve demokratik ilkelere sahip çıkmakla birlikte sanıldığı gibi her zaman bu ilkeler yönünde müdahale etmemişlerdir. Soğuk Savaş ve onun egemen ideolojisi olan antikomünizm zaman zaman onları da Latin Amerika modelindeki orduların davranışlarına benzer eylemlere itmiştir. Bu nedenle tarihimizin gerçeklerini aktarmaya çalıştığım bu kitapta askerlerin yakın tarihimizdeki rollerine de kısaca bir göz atmak gerektiği kanısındayım. Böylece hem resmi tarihin hem de resmi tarihin bazı saptırmalarını düzeltebilmeyi umut ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda askerlerin rolü. Türkiye Cumhuriyeti Batı demokrasileri gibi endüstrileşme sonucunda değil, bir bağımsızlık savaşı sonucunda kurulmuş bir ulus devlettir. Dolayısıyla tarihsel köklerinde ve geleneğinde endüstrileşme değil, tam tersine endüstrileşmenin kaçınılması, bunu telafi etmeyi amaçlayan tepeden inme, ideolojik devrimcilik ve onun ardındaki asker gücü vardır. Batıdaki demokrasiyi kuran sermaye ve işçi sınıflarının, onu koruyan ve geliştiren gücü Türkiye'de olmadığı için, Cumhuriyet'in kuruluşundan neredeyse bu sınıfların gelişmeye başladığı günümüze kadar, çağdaş sınıfların demokrasiyi koruma ve geliştirme görevini askerler üstlenmişlerdir. Aslında bu tarihsel süreç, yani askerlerin demokrasiyi kurma, koruma ve geliştirme görevleri, çok partili düzene geçildikten sonra serbest seçimlerle gerçekleştirilen iktidar değişikliğiyle sona erebilirdi. Çok partili dönemde ilk askeri darbe. 1950 yılında tarihte eşi olmayan bir biçimde mevcut tek parti diktatörlüğüne kendi iradesiyle son vererek iktidarı serbest seçimlerle muhalefete teslim eden İsmet İnönü'nün ardılları yani halefleri yani ondan sonra ülkeyi yöneten Demokrat Parti ülkedeki demokrasiyi geliştirmek yerine tek parti yönetimini taklit ederek rejimi yozlaştırdı. Temel hak ve özgürlüklere dayalı demokrasiyi çoğunluğun diktatörlüğüne çevirdi. Çok partili dönemdeki ilk askeri müdahale Demokrat Parti'nin rejimi yozlaştırmasına, demokrasi adına çoğunluğun diktatörlüğünü uygulamaya çalışmasına karşı yapıldı. Ve dünyadaki öteki askeri müdahale örneklerine bütünüyle ters bir biçimde demokrasiyi rafa kaldırmak için değil, tam tersine demokrasiyi işletmek için gerçekleştirildi. Nitekim 27 Mayıs askeri müdahalesinin hazırlattığı 1961 Anayasası bugün bile dünya anayasaları içinde en demokratik anayasa olma özelliğini korumaktadır. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti'nin demokrasiyi geliştirmek yerine çoğunluğun istekleri doğrultusunda yozlaştırabilmesinin esas nedeni o tarihte de Türkiye'de demokrasiyi kuracak, koruyacak ve kollayacak sermaye sınıfı ile işçi sınıfının yeterince güçlenmemiş olmasıdır. Unutmayalım, yukarıda da belirttiğim gibi birinci hükümetinin programında işçilere haklarını vereceğini vaat eden Menderes bu sözünü tutmamış ama ülke yeterince endüstrileşmiş olmadığı için sözünü tutmamasına karşın 1954 seçimlerinde oyları azalmamış, seçmenlerin çoğunluğu köylülerden oluştuğu için tam tersine artmıştır. 1957 erken seçimlerinde %50'nin altına düşen Demokrat Parti, sadece tek parti geleneğini sürdüren bir anlayışa dayalı olarak basın, muhalefet ve üniversite özgürlüklerini sınırlayarak rejimi yozlaştırmakla yetinmemiş, iktidardan gitmemenin yollarını da aramaya başlamıştır. 1960 yılı Nisan ayında çıkarılan Tahkikat Komisyonu yasası aslında iktidardaki Demokrat Parti'nin yaptığı bir sivil hükümet darbesidir. İşte çok partili demokratik hayatımızın ilk askeri darbesi bu koşullarda sivillerin demokrasiyi rafa kaldırma teşebbüslerini engellemek için yapılmıştı. 27 Mayıs askeri darbesinin çok önemli 3 özelliği vardı. A. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erderhun, DP hükümetiyle bütünleştiği için darbe askeri hiyerarşi dışında daha çok genç subayların girişkenliğiyle yapılmış ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel sonradan hareketin başına geçirilmişti. B. Demokrasiyi yeniden kurmak için yapıldığı ve gerçekten de 1961 anayasası ile bunu gerçekleştirdiği halde Menderes zorlu ve Polatkan'ı asarak 3 siyasal cinayete yol açmış ve beyaz bir devrimi kana bulamıştı. C. Çok partili döneme geçildikten sonraki ilk askeri hareket olarak kendinden sonra da askerlerin darbe yaparak siyasete karışmalarına öncülük etmişti. 27 Mayıs darbesinden 1,5 yıl sonra 15 Ekim 1961'de yeni seçimler yapıldı ve hiçbir parti çoğunluğu alamadığı için en yüksek oyu alan CHP'nin lideri İsmet İnönü'nün başkanlığında yeni sivil hükümet kuruldu. Askerler gerçekten de sözlerini tutmuşlar ve dünyanın en demokratik anayasalarından birini uygulamaya koyarak çok kısa bir zamanda seçimleri gerçekleştirip yönetimi sivillere bırakmışlardı. 27 Mayıs 1960 darbesini yapan askerler sadece ordu hiyerarşisine uygun olmayan bir hareketi gerçekleştirmekle kalmayıp kendi aralarında da bölünmüşlerdi. Alparslan Türkeş ve 13 arkadaşı daha uzun dönem iktidarda kalıp Türkiye'yi kendi milliyetçi ideolojilerine göre biçimlendirme arzusundaydılar. Daha çok Latin Amerika tipi askeri müdahale modeline uygun olan bu niyet, Cemal Madanoğlu ve Cemal Gürsel tarafından desteklenmemiş ve tabir caiz ise Demokrat Grup, 14 Milli Birlik Komitesi üyesini yurt dışı görevlerle yollayarak tasfiye etmişti. Ordu içindeki kıpırdanmalar 15 Ekim 1961'de yapılan seçimlerle durulmamıştı. Darbe sırasında yurt dışında görevde bulunduğu için iktidara ortak olamamış olan Albay Talat Aydemir ve genç arkadaşları huzursuzdu. Ankara'daki Harp Okulu'nun komutanı olan Talat Aydemir, 22 Şubat 1962'de askeri öğrencileri silahlandırarak bir darbe teşebbüsünde bulundu. Halkın ya da ordunun başka kademelerinin desteklemediği bu darbe teşebbüsü, İsmet İnönü hükümeti tarafından bastırıldı. Talat Aydemir, 21 Mayıs 1963'te bir darbe girişiminde daha bulundu, yine bastırıldı ve bu kez idam edilerek cezalandırıldı. Askerler 27 Mayıs 1960'ı ve 1961 anayasasını dengeliyor. 1965 seçimlerinde 27 Mayıs darbesiyle iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti'nin devamı olduğunu öne süren Adalet Partisi tek başına iktidara geldi. Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Süleyman Demirel, başbakan olduğu andan itibaren 1961 anayasasının Türkiye için bir lüks olduğunu, bu anayasayla ülkenin idare edilemeyeceğini söylemeye başladı. Bir süre sonra sol örgütlerin öğrenci ve genç kökenli goşist anarşisti Türkiye'ye egemen oldu. Ordu içinde de bölünmeler ve kıpırdanmalar ortaya çıktı.